Ayrım 9.
Bir takı gibi parlıyor yazımın orta yerinde. Yardım ödeneğinin işçiler üzerindeki etkilerine ilişkin bölümü. Mektubundan kelimesi kelimesine çevirerek kullandım. Dipnot, Lüksemburg'un Şubat 1899'da Leipziger Volkszeitung'da yayınlanan Milisler ve Militarizm adlı yazı dizisi, M. Schippel'in var olan militer sistemi öven bir Haçlı seferini eleştirir. Boruyu öttürür öttürmez yanı başımda olacağını bildiğimi ve bundan ötürü bana yardım edeceğini, çalışmaya teşvik edeceğini, azarlamaların ve benim savrukluğumun unutulacağını bilmiyor muyum sanıyorsun? Senden gelecek her mektubu nasıl bir sabırsızlık, nasıl bir yürek çarpıntısıyla beklediğimi tahmin edemezsin. Her birinin bana neşe ve güç, destek ve yüreklendirme getireceğini biliyorum. Mektubunun en çok neresini sevdim biliyor musun? İkimizin de kişisel yaşamımızı örgütleyebilecek kadar genç ve yetenekli olduğumuzu söylediğin yeri. Ah diyor altınım, bir de verdiğin sözleri tutabilsen. İkimize ait küçücük bir kat, güzel eşyalarımız, kütüphanemiz, sakin ve düzenli bir çalışma biçimi, birlikte yürüyüşler, arada bir opera, arada yemeğe çağırabileceğimiz küçük, çok küçük bir dost çevresi. Her yıl köylerde yaz tatili, bir ay hiç çalışmadan. Ve belki de küçük, küçücük bir bebek. Bunlara hiç izin verilmeyecek mi? Hiç mi? Diyor, biliyor musun? Taygerten'de yürürken birdenbire aklıma ne geldi? Abartmıyorum. Birdenbire 3-4 yaşlarında sarışın, tertemiz giydirilmiş bir çocuk ayaklarıma dolanıverdi. Durmuş bana bakıyor. Al kaçır dedim kendi kendime. Al eve götür, senin olsun. Ah diyor. Benim de bir çocuğum olmayacak mı hiç? Evde hiç kavga etmeyeceğiz ama, öyle değil mi? Evimiz sessiz ve sakin olmalı. Herkesinki gibi. Ama biliyor musun beni ne düşündürüyor? Zaman zaman kendimi çok yaşlı ve gösterişsiz buluyorum. Taygerten'de yürüyüşe çıkaracağın sülün gibi bir karın olamayacak senin. Almanlardan uzak duracağız. Kotoski'nin çağrılarına rağmen ben kendi dünyamda yaşayacağım. Peşimde koşup dursunlar. Hiç aldırmayacağım. Diyor şu vatandaşlık işini bir halledebilsen, şu doktorunu bir bitirsen ve benimle kendi evimizde açıkça birlikte yaşasan artık. İkimiz de çalışacağız ve mükemmel bir yaşamımız olacak. Dünya yüzünde hiçbir çiftte bizim elimizdeki fırsat tanınmadı. Biraz iyi niyetle mutlu oluruz. Olmalıyız. Yalnızca ikimiz. Birlikte yaşayıp birlikte çalışırken mutlu olmadık mı kaç kez? Vegis'i hatırla. Malaydi'yi, Bogi'yi, Blona'yı. Yalnız olduğumuzda uyum içinde bütün dünya vız geldiğinde. Anımsa. Gün geçtikçe en küçük bir müdahaleden korkuyorum. Vegis'teki son günleri hatırla. Ben adım adımı yazıyordum. O küçük başyapıtı her zaman büyük bir gururla anıyorum. Hastaydım. Yatakta yazıyordum. Sinirliydim. Ve sen ne anlayışlı, ne sevgi doluydun. Beni yatıştırdın. O yumuşacık sesin hala kulaklarımda. Hadi bakayım. Hadi sakinleş. Her şey yoluna girecek. Hiçbir zaman unutmayacağım. Dipnot, Lüksemburg'un Jogues'e yaptığı İsviçre tatillerine ilişkin iki farklı anısı için bakınız 17. ve 66. mektuplar. Ya da hatırlıyor musun Melide'deki öğleden sonraları, yemekten sonra balkonda oturur, o kapkara kahveyi içerdik. Yakıcı güneşin altında ter içinde ve ben elimde yönetim kuramının notlarıyla bahçede gezinirdim. Ya da hatırlıyor musun nasıl bir pazar günü bahçeye çalgıcılar gelmişti, bizi bir türlü rahat bırakmamışlardı da Marogia'ya yaya gidip yaya dönmüştük. Ay San Salvator'un üzerinde yavaş yavaş yükseliyordu ve Almanya'ya gidişimi konuşuyorduk tam o sırada. Durduk yolda, karanlıkta, sıkıca sarıldık birbirimize. Dağların ardında yükselmekte olan yeni aya baktık. Hatırlıyor musun? Gecenin kokusu hala burnumda. Ya da hatırlıyor musun akşamları 8:20 ile Lugano'dan gelirdin. Elinde zerzevatlar, ben lambayı kaptığım gibi merdivenlerden aşağı koşardım. Paketleri birlikte yukarı taşırdık. Sonra ben onları boşaltırdım. Portakalları, peynirleri, salamları, pastayı masanın üzerine koyardım. Biliyor musun o küçük masadakiler kadar muhteşem yemekler belki de hiç yemedik. Balkon kapısı açık olurdu. Bahçenin kokuları odaya dolar ve sen büyük bir dikkatle tavada yumurta pişirirdin. Uzaktaki karanlıkta Milano trenleri köprünün üzerinden gök gürültüsü gibi geçer giderdi. Ah diyor. Çabuk ol gel artık. Bütün dünyadan gizlenelim. İkimiz iki küçük odada biz bize çalışır, biz bize pişiririz. Öyle hoş, öyle güzel bir yaşamımız olur ki Hatırla, seninkiler gibi el hiç görmedim, böylesi yumuşak zarif eller demiştin. Diyor diyor, sevdiğim. Kollarımı boynuna dolar seni binlerce öperim. Sık sık beni kollarına alıp havaya kaldırmalarını özlüyorum. Ama sen her zaman çok ağır olduğumu bahane edersin. Bugün işten söz etmek istemiyor canım. Yarın Kotiski'yi gördükten sonra yazımı götürmeyeceğim çünkü senin mektubunu bekliyorum. Seni ağzından ve o çok sevdiğim burnundan öperim ve kucaklarım. Beni kollarına alıp havaya kaldırmanı kesinlikle istiyorum. Senin Rosa. 24. mektup, Berlin, 19 Nisan 1899. Diyor diyor, sonunda boş bir an yakalayabildim. Provaları gönderdim ve tükendim. Uyuyamayacak kadar yorgunum. Sana ancak şimdi yazabilirim. Uzun süredir söylemek istediğim, söylemek zorunda olduğum bir şey var. Ancak zaman bulabildim. Uzun süredir beni yiyip bitiren duygu ne biliyor musun? İçimde bir şeyler kıpırdanıyor ve artık dışarı çıkmak istiyor. Zihinsel bir şey. Yazmak zorunda olduğum bir şey bu. Korkma, roman ya da şiir değil yine. Gücümün onda birini, hatta yüzde birini daha kullanamadım gibi geliyor bana. Yazdıklarımı yetersiz buluyorum ve eminim, biliyorum çok daha iyisini yapabilirim. Bir başka deyişle, Henry'in deyişiyle önemli bir şeyler söylemek zorundaymışım gibi geliyor bana. Yazılarımın biçimi beni artık doyurmuyor. Ruhumda bütün kuralları, kalıpları hiçe sayan yepyeni, özgün bir biçim oluşmakta. Fikir gücüyle, inanç gücüyle onları kırıp geçiyor. İnsanları gök gürültüsü gibi sarsmak, beyinlerine konuşmacılık yeteneğimle değil, görüşümün genişliği, inancımın gücü, ifademin kudretiyle girmek istiyorum. Nasıl, ne, nerede, henüz bilmiyorum. Dilediğince gülebilirsin, umurumda bile değil. İçimde bir şeylerin kıpırdadığından eminim, bir şey doğuyor. Sen şimdi koskoca bir dağ sancıyla kıvranıyor ve doğura doğura aptal bir fare doğuracak diyorsundur. Boş ver, göreceğiz. Bu akşam yine senin durumunu düşündüm. Ne yapmalı, nasıl yapmalı? Her şeyimi verirdim, hayatımın yarısını verirdim şu işler bir düzene girsin diye. Ah diyor diyor. Bana her gün yaz. Ben bir karar verdim, sana her gün yazacağım. Zaman bulur bulmaz, iki satır bile olsa. Kaç gündür birbirimizden tek bir satır almamış olmak ne korkunç bir şey. Sevgilim diyor Diyuchni, bugün senin özel olarak bir mektup için yataktan kaldırılışını düşledim. Sürünerek çıkıyorsun yatağından, o uykulu, sarışın, karmakarışık başını kapının aralığından temkinle uzatıyorsun. O tatlı yüzünde sersem bir gülümseme, mektup yerine ben orada olup da o aptal burnuna bir öpücük kondurabilmek için neler vermezdim. Bu kadar zor işte, Rosia. Leipzig toplumsal reform mu, devrim mi den, daha şimdiden 600 nüsa çekmiş. 3000 kısa zamanda tükenecek, ikinci baskı için telif hakkı isteyeceğim. Varsky'ye cevap yazalı bir hayli oldu, Varşova Kütüphanesi'ne de öyle. 25. mektup. Dipnot. Bu mektup ve bunu izleyen 2 Ağustos 1899 tarihli mektup, Profesör F. Teach tarafından kısa bir süre önce bulunup 1976'da yayınlanan 25 mektuptan biridir. Archivum Ruszu Robeśniczko, Varşova, 1976, cilt 2, sayfa 153-192. Berlin, Cumartesi, 27 Mayıs 1899. Benim altın diyor Düşkan. Leipzig'ten bu sabah döndüm ve hemen senin sevgili mektuplarını, kartlarını cevaplamaya oturdum. Bu mektup yarın sabah eline geçsin diye. Leipzig'te bu kadar uzun süre kalmama şaşırdın değil mi? Ama Schönlanklar, özellikle karısı, bana öyle yakınlık gösterdiler ki bir türlü ellerinden kurtulamadım. İlk günü kadın istasyona kadar gidip 3 gün sonrası için olan dönüş biletimi 9 gün sonraya çevirmeyi uzun bir tartışma sonunda başardı. Sonra da bütün bu süre boyunca onlarda kalmam için çok ısrar etti. Bugün elinden zor kurtuldum. O da ancak uzun bir savaş verdikten sonra. 3 kere tiyatroya gittik. Wagner'in Reinzis'i, oğul Wagner'in Bayernhöter'ı, bir de Götz'ün Der Weiderspeintigen Zohmung. Yenileyici bir deneyimdi. Heinrich'le, dipnot, Konrad Heinrich, SPD çalışanlarından gazeteci ve baldızıyla tanıştım. Bayan Schönlang'ın yakın arkadaşı. Antisosyalist yasalar döneminde Der Sosyal Demokrat'ta çalışmış. Bir de ünlü Amerikalı sosyalist Forker'le de tanıştım. Barış gösterilerine katılmak üzere Brüksel'e giderken Leipzig'e uğramıştı. Ondan Amerika'daki hareket konusunda bir hayli bilgi edindim. benim broşürümü okudu, ülkesine dönünce bir şeyler yapacak. Bu gezi bana iyi geldi. Zaman kaybettim diye üzülmüyorum. Hem zaten Leipzig'e gitmeden önce doğru dürüst bir şey yazabilecek halde değildim. İsviçre'ye gelme konusunu kafamda evirip çeviriyorum. Zihnen hala yorgunum. İsviçre öncesinde de pek bir şey yazabileceğimi sanmıyorum. Yine saçma sapan bir şeyler yazarım diye korkuyorum. Mil çok zayıfladığımı söyledi. Sen nasıl bulacaksın diye tedirginim. Dipnot: Joseph Mill, John Mill, Lüksemburg'la Vilno'daki Musevi Sosyalist Hareketi'nden beri tanışmaktadır. Ülke dışındaki Bund Komitesi üyesi olarak İsviçre'de yaşamış, 1915'te Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir. Ama bana iyi davranırsan, benimle kavga etmezsen belki Zürih'te birkaç kilo alırım. Bu gezi daha başından pek umutsuz görünüyor bana. Evden baba Haziran ortasında buradan ayrılıyor diye yazmışlar. Ama nasıl olacak Tanrı bilir. Bugün onlara sert bir mektup yazıyorum. Eğer babam Haziran başında gelemeyecekse gezisini Temmuz sonuna erteleyeceğim. En geç Ağustos'ta eşimin başına dönmeliyim. Zürih'e bir an önce gelmek istememin bir nedeni daha var. Sana yazdım mı bilmiyorum. Leipzig'e gitmeden önce Stadthagen'i gördüm ve onunla boşanma işimi konuştum. Kim olduğundan, yani Gustav Lübeck'ten söz etmedim elbette. Bana akıl verdi, başvuruyu nasıl yazmam gerektiğini söyledi ve en önemlisi bir an önce başvurmamı söyledi. Çünkü 1 Ocak 1900'den itibaren yeni bir Alman yasasıyla bizim göstereceğimiz gerekçe yürürlükten kalkacakmış. Şiddetli geçimsizlik. Dava çok uzayabilirmiş ve bu yüzden de bir an önce başvurmak gerekiyormuş. Ben burada olmadan hiçbir şey başlayamayacağına göre bir an önce Förer'le konuşmalıyım. Dipnot: R. Forer, avukat sosyolog, Zürih Üniversitesi profesörlerinden. Forer, Stadthagen'le birlikte boşanma davasında Lüksemburg'un avukatlığını üstlenmiştir. Mektupla olmaz. Parasal durumuma gelince senden ikide bir yardım istemek benim açımdan senin için olduğundan çok daha tatsız. Seni temin ederim, kendi zevkim için ya da savrukluğumdan tek bir kuruş harcamadım. Ev sahibim olacak o azgınla ettiğim kavga çok pahalıya mal oldu. Her zaman olduğu gibi ay başında oda ve bakım parasını ödemiştim, şimdi bütün param gitti. Onu kendim görmeye gidemezdim, çekeceğim baş ağrısına değmezdi. Gidip görüşmesini bir tanıdıktan rica ettim ve ev sahibesi benim mahkemelerle falan uğraşamayacağımı pek iyi bildiğinden dava açsın demiş. Daha da kötüsü, bir de yanımdaki odayı 15 marka kiralamıştım. Nisan'da Kötüskiler, Möhring ya da bir başkası belki beni ziyarete gelir diye o para da böylece gitti. Artı taşınma, artı yeni bir oda bulana kadar otelde geçirdiğim 3 gece, Leipzig'ten Nisan için gelen 100 markla bu harcamalarımı karşılayabildim. Ayın 1'inde cebimde 70 mark kadar kalmıştı. Sonra 2 hafta önce kitapçım Bör sıkıştırmaya başladı. Bir süredir ondan kitap almadığımı fark etmiş. Bir an önce ona borcum olan 40 markı isterim diye tutturdu. Bernstein üzerinde çalışırken Marx'ın 3. cildini aldığımı sana yazmamıştım. Sonra bir de Fransa'daki karteller üzerine bir kitapla Hobson'un İngilizcesini almıştım. Hepsi üst üste geldi işte. Taşınma olmasa hesabım aksamayacaktı. Seni temin ederim, gelecekte Zürih'ten döndüğüm zaman senden bir daha asla yardım istemeyeceğim. Eğer gerçekten seni paradan çok düzen ilgilendiriyorsa, şunu belirtmeliyim ki, bir, her ne kadar benim düzensizlik gibi korkunç bir kusurum varsa da bu bir felaket sayılmamalı. Hiç para kazanmayan, hiçbir zihinsel ya da ahlaki özelliği olmayan birçok kadın da düzensiz. Ama kocaları onlardan pek hoşnut. İkide bir kavga çıkarmıyorlar düzensizliklerinden ötürü. İki, söylediklerin doğru değil çünkü hesaplarım aslında öyle düzgün ki başkalarına örnek diye gösterilebilirim. Kardeşin dilini tutamadı ve benim bütün itirazlarıma rağmen senin mali durumunu anlattı bana. Dipnot: Yogiyes'in Vilno'daki aile işinden sürekli bir geliri vardı. Sakın yazıp da açıklamaya kalkışma. Beni hiç ilgilendirmiyor. Her zaman kendine yetecek kadar paran olmuştur biliyorum. Ben de kendime yetecek kadarını kazanacağım. Eğer çocuğum olursa ona da kendi kazandığımla bakabilirim. İleride gelirinin ne kadar olabileceğine ilişkin temkinli ipuçlarıyla kendini yorma hiç. Seni sevgiyle kucaklarım, iflah olmaz yaratık. Kardeşine sevgilerimi ilet. Senin Rosa. Not: taahhütlü mektubunu şimdi, döndükten sonra aldım. 26. mektup. Dipnot: Kartpostal. Berlin, 3 Haziran 1899. Seni gidi korkunç maymun. Yine öfke içindesin ama neden? Babamdan gelecek mektubu beklemek için birkaç gün daha burada kalacağım diye. Babamın beni 10 yıldır görmediğini unuttun galiba. Sağlığı konusunda aldığım haberlere bakılırsa bu zaten son görüşmemiz olacak. Sen ve ben, Tanrı'ya şükür, birbirimize daha en azından 30 yıl görüşebiliriz ve didişebiliriz. Bir kerecik olsun, biraz anlayışlı olamaz mısın? Babam ne yazık ki banker falan değil, o yüzden de dilediği zaman tatile çıkamıyor. 3 kuruşluk zavallı işiyle bağımlı. Sana yazdığım gibi çarşamba hareket ediyorum. Babamla Temmuz'da buluşacağım. Babam çok hasta. Onu bir sanatoryuma koymam gerekecek. Kotuski'ye gidiyorum. Layık değilsin ama öperim. 27. mektup. Krafenberg, 2 Ağustos 1899. Dear you, altınım, mektuplarını aldım. 9 numaralıyı dün akşam, 10 numaralıyı bu sabah. Sonunda yazabildiğim birkaç yumuşak sözcük için teşekkürler. Dün gönderdiğim kartta da belirttiğim gibi buna gerçekten ihtiyacım vardı. Kullandığım buruk üsluptan ötürü özür dilerim ama sevgilim yalnızca işten söz etmek beni öylesine üzüyor ki. Tek bir sevgi sözcüğü yoktu, perişan oldum. Hala da öyleyim ya. Nedenini bilemezsin, bak anlatayım. Babam hasta değil. Fiziksel ve zihinsel olarak tükenmiş durumda. Bir damla kanı kalmamış. Sürekli midesi bulanıyor, çıkarıyor, bayılacak gibi. Boğazı yanıyor, midesi iyi değil, bacaklarına kramp giriyor, öksürüyor ve bütün bunlar psikolojik. Öyle korkunç bir görünüşü var ki, insanlar yolda durup bakıyorlar. Evdekiler doktor olacak o aptallar, Rosio da dahil, elektrik ve brom tedavisi yapmışlar. Ve de doğru dürüst yemek yemesini sağlayacak yerde garip bir rejimle öyle işkence etmişler ki, zavallıcık yemek yemekten ürkeri olmuş. Bu annemin ölümünden beri böyle gidiyor. Yani 2 yıldır. Dipnot, Lüksemburg 1899'da Polonya'dan ayrıldıktan sonra annesini bir daha görmedi. Lina Lüksemburg 1897'de öldü. Kendisinin de belirttiği gibi bu babasının son görüşü olacaktı. Elias Lüksemburg 1900'de öldü. Bu hasta haliyle çalışmak zorunda. Her gün sabahın köründen gece yarısına kadar. Buraya geldiğinde ne halde olduğunu tahmin edersin. Tedavi biçimini derhal değiştirdim. Canının istediği her şeyi verdim. Çoğunlukla yumurta, günde 9 tane, süt vesaire. Durumu düzelmeye başladı bile ama alışkanlıktan olacak, geceleri uyanıp 2 saat öksürüyor. İkimiz de uyuyamıyoruz. Sabahları 5-5.30'da kalkıyor, ben de kalkmak zorunda kalıyorum. Soğuk suyla masaj yapıyorum, doktor söyledi. Çay pişiriyorum. Çaydan sonra bir süre dinleniyor. Yumurtaları kaynatıyorum, kahve yapıyorum. Kahvaltı bulaşıklarını yıkıyorum, odayı topluyorum. Giyinip onunla yürüyüşe çıkıyorum. İşte bu gerçek bir işkence. Çünkü babam, abartmıyorum, bir sümüklü böcek hızıyla ilerliyor. Dayanamıyorum buna. Daha henüz yürümeye başlamış oluyoruz ki acıkıyor. O zaman da ya geri dönüp yemek yapmaya başlamak gerek ya da bir yerlerde bir şeyler yedirmek. Sonra ayaklarımızı sürüye sürüye öğlen yemeğine gidiyoruz. Yemekten sonra babamın masadan kalkması tam 1 saat alıyor. Öğleden sonra biraz yatıp uyuyayım diyorum ama babam en çok 15 dakika uyuyor, uyanır uyanmaz da çayını istiyor. Tabii ben de kalkıyorum. Yarım saat sonra yumurta ve kahve faslı yeniden başlıyor. Sonra yine yürümeye çıkıyoruz ve al baştan. Yatmadan önce saat 5'te, 7'de ve 10'da yemek pişirmeliyim. Sonra gece başlıyor. Öksürmeler, yataktan sıçramalarla ve da capo al fine. Şimdi bütün bunlar bir de şu koşullar altında yaşanıyor, tavan arasında. Küçük bir oda, daha esnaf paramız yetmedi. Babamın parasının yarısıyla benimkinin 1/4'ü oradan oraya taşınmalara, Salzbrunn, Korner, Wroclaw yer bulmak için harcandı. Benim bölümüm bir perdeyle ayrılmış, odanın içinde kımıldayacak yer yok. Bir gaz ocağı ve içinde her dakika bir şey pişirdiğim 2 kabım var. Kahve, çay, yumurta, süt, papara. Bulaşığı bitirir bitirmez pişirme işi yeniden başlıyor. Koşuşturmam gerektiren başka bir şey yoksa. Kendime okumak ya da mektup yazmak için 1 saat bile ayıramıyorum. Sinirlerim niye bozuk anlarsın herhalde. Yemek yemeye vakit bulamıyorum çünkü gaz ocağı sadece babama çalışıyor. Yemeğini bitirir bitirmez de yürüyüş saatimiz gelmiş oluyor. Bir de ona uygun bir yer bulabilmek için çıkınlarımız ve bohçalarımızla onunkiler artı benimkiler oradan oraya taşınışlarımızı düşün bir. Saat başı tren değiştirip yerleş, toparlan, babamı sepetteki yiyeceklerle besleyerek trende kucağımda hep bir sepet, o da arayışlarımız. Bu kendime ayırabildiğim ilk saat. Çünkü babam bir tanıdığına rastladı ve onunla yürüyüşe çıktı. Kendim hakkında anlatacaklarım bu kadar. Nereye ve ne kadar para göndereceğini soruyorsun. Kendini zorlamadan ne kadar gönderebilirsen gönder. Beteri gelirse Leipzig'ten isteyeceğim. Benim adresime, benim adıma adi para havalesi. Fransa konusundaki fikirlerini bana yazmaya ertelemeni üzüldüm çünkü bugün biraz olsun yazmaya çalışacağım. Bu konuda susmak intihar olur. Dipnot, Lüksemburg Dreyfus olayı ve sosyalistlerin burjuvazi hükümetine katılmaları nedeniyle Fransız sosyalist hareketinin içine düştüğü bunalımdan söz ediyor. Kardeşine neden yazdığımı soruyorsun. Babamın aklına geldi birdenbire. Bir kere Varşova'dan kardeşine Segal'in kimya fabrikasıyla Vilno kimya fabrikası aynı şey mi diye sormak için yazmışmış. Müthiş bir buluşla Vilno'da Bay Grozovski'ye göndermeye karar verdi. Dipnot. Grozovski, Jogiels'in takma adlarından biridir. En çok bilineni Tayzaska'dır. Lüksemburg'un babası öldüğünde ilişkileri 9. yılını doldurmuştu ve Elias Lüksemburg, Jogiels'in gerçek adını bilmiyordu. Yanlış adres olduğunu söyleyince de yeniden yazmaya karar vermiş. Bir şeyi aklına koyunca unutmaz, bana yaz diye tutturdu, ben de yazdım. Bugünlük bu kadar. Şu yazıyı yazmaya çalışmalıyım.